Ayrım 20, Casuslar Mücadelesi, John le Carré, sayfa 192. İki haftanın sonuna yaklaşıldığında Londra'dan başka uzmanlar da gelerek Mayfly'ın evine ziyarette bulundular. Bunlardan biri değiştirilebilir objektifli çok minik bir fotoğraf makinesiyle çekim dersi veren uzun boylu, gözleri çukura kaçmış bir fotoğraf eğitmeni, bir diğeri ise Halim Selim, kendi işinde gücünde bir doktordu. Adam ikide bir Lizer'ın kalbini dinliyordu. Bunu Maliye Bakanlığı istemişti, zira ortada bir tazminat durumu vardı. Lizer bakmakla yükümlü kimse bulunmadığını bildirmişti ama Maliye Bakanlığı'nın ikna olması için yine de muayene edilmeyi kabul etmişti. Evdeki trafik bu kadar yoğunlaşmışken Lizer'ın güç aldığı ve onu rahatlatan tek şey silahıydı. Avery silahını ona tatil dönüşünde vermişti. Omuza takılan kılıfı sevmişti. Ceketinin altında oluşan tümsek ceketin kıvrımı arasında kalıyordu. Ve bazen uzun bir günün sonunda atış poligonunda yaptığı gibi silahı yerinden çıkarıyor, parmağını tetiğe koyuyor, namluya bakıyor, yukarı kaldırıyor, sonra da aşağı indiriyordu. Bunu geçebilecek bir silah yok diyordu. Bu ebatta yok. Avrupa tarzı diğer silahları her istediğinde bulabilirsin. Onlar tıpkı Avrupa arabaları gibi kadınların eline yakışan silahlardır. Sen beni dinle John, 3.8'lik en iyisidir. Şimdi 9 milimetre diyorlar. Lizer'ın sonradan gelenlere yönelik düşmanlığı Circus'tan gelen kişinin yani Hyde'ın ziyaretiyle zirveye çıktı. O sabah zaten çok kötü geçmişti. Lizer belli bir zaman dilimi içinde 40 grupluk bir şifreleme yapacak ve gönderecekti. Onun yatak odasıyla Johnson'ın yatak odası arasında dahili bir hat çekilmişti ve bu hat üzerinden kapalı kapılar ardında çalışıyorlardı. Johnson ona bir dizi uluslararası kod işareti öğretmişti. QRJ sinyallerin okunamayacak kadar zayıf, QRW daha hızlı gönder, QSD kodlaman kötü, QSM son mesajı tekrar et, QSS her kelimeyi iki kez gönder, QRU sana gönderecek bir şey yok anlamına geliyordu. Lizer'ın aktarımları giderek düzensizleştiğinde Johnson'ın uyarıları onu iyice germiş ve bağırdıktan sonra cihazı kapatarak merdivenlerden inip soluğu Avery'nin yanında almıştı. Johnson onu takip ediyordu. ''Böyle bırakıp gitmen doğru değil Fred.''
''Beni yalnız bırak.''
''Bak Fred, her şeyi yanlış yaptın. Ben sana mesajı göndermeden önce grupları göndermeni söyledim. Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorsun. Sen...''
''Bak, beni yalnız bırak.'' dedim.
Kapı zili çaldığında başka şeyler söylemeye hazırlanıyordu. Gelen Hyde'dı, yanında da tombul yardımcısı vardı. Öğle yemeğinde bant dinlemediler. Misafirler yan yana oturmuşlar, sanki kalori yüzünden her gün aynı şeyleri yerlermiş gibi asık suratla lokmalarını yutuyorlardı. Hyde zayıf, karanlık yüzlü, mizah duygusu olmadığı anlaşılan bir adamdı ve Avery'ye Sutherland'ı hatırlatmıştı. Lizer'a yeni bir kimlik vermek üzere gelmişti. Çantasında ayrıca Lizer'ın imzalayacağı bazı belgeler, kimlik belgeleri, karne, sürücü belgesi, sınır hattından geçiş için kullanacağı permi ve eski bir gömlek de bulunuyordu. Yemekten sonra hepsini salondaki masanın üzerine döktü ve fotoğrafçı da fotoğraflarını çekti. Sonra Lizer'a o gömleği giydirdiler ve Alman yönetmeliklerine göre her iki kulağı da gözükecek şekilde fotoğrafını çektiler. Lizer daha sonra belgeleri imzaladı, gergin görünüyordu. Sanki lafı kısa keselim der gibi ''Sana Fraser diyeceğiz.'' dedi Hyde.
''Fraser mı? Bu kendi adıma benziyor.'' ''Amaç da bu zaten. Seninkiler böyle istedi. İmzalar ve onun gibi şeyler için. Böylelikle karışıklık olmayacak. İmzalamadan önce biraz alıştırma yapsan iyi olur.''
''Farklı bir şey olsa daha iyiydi. Çok daha farklı bir şey.''
''Bence Fraser iyi.'' dedi Hyde. ''Üst makamlar tarafından karar verildi.''
Hyde edilgen kiple konuşmayı seven biriydi. Huzursuz bir sessizlik yaşandı.
''Ben farklı bir isim istiyorum. Fraser'ı sevmedim. Farklı bir şey istiyorum.''
Hyde'ı da sevmemişti ve neredeyse onu da söyleyecekti. Haldane hemen araya girdi.
''Sen talimatlara uyacaksın. Şube kararını vermiş. Şu anda bunu değiştirmek mümkün değil.''
Lizer sapsarı kesildi. O halde onlar da kahrolası talimatlarını değiştirsinler. Ben farklı bir isim istiyorum, hepsi bu. Tanrım, küçücük bir şey isterim değil mi? Tek istediğim bu, başka bir isim, uygun bir tane. Kendiminkinin bir taklidi değil.
Anlamıyorum dedi Hyde, bu sadece bir eğitim değil mi?
Anlamak zorunda değilsin, sadece değiştir, hepsi bu. Sen kendini ne zannediyorsun da buraya gelip bana emirler veriyorsun?
Ben Londra'yı arayacağım dedi Haldane ve merdivenlerden çıktı. O gelene kadar ne yapacaklarını bilemeden beklediler.
Hartbeck'i kabul eder misin diye sordu Haldane. Sesinde belli belirsiz bir alay vardı.
Lizer gülümsedi.
Hartbeck, bu iyi. Özür diler gibi ellerini iki yana açtı. Hartbeck güzel.
Lizer yaklaşık 10 dakika kadar imza üzerinde çalıştı, sonra belgeleri imzaladı. Her imzadan sonra sanki üzerinde toz varmış gibi kağıdı hafifçe sallıyordu. Ardından Hyde getirdiği belgelerle ilgili bilgi verdi. Bu briefing oldukça uzun sürdü. Doğu Almanya'da aslında yiyecek karnesi yoktu ama yiyecek satan dükkanlar bir kayıt sistemi kullanıyorlar ve satış karşılığında belge veriyorlardı. Hyde ayrıca seyahatlerde uygulanan permi sisteminden, bu permilerin hangi şartlar altında verildiğinden ve tren bileti aldığında ya da otele geçtiğinde Lizer'ın daha kendisinden istenmeden bu belgeyi göstermek zorunda olduğundan bahsetti. Lizer onunla tartışmaya başladı ve Haldane hemen müdahale ederek toplantıyı kesti. Hyde umursamamıştı bile. Söylediklerini bitirdikten sonra sanki şahsi malzemelerinin önemli bir parçasıymış gibi eski gömleği kaplayıp çantasına koydu ve fotoğrafçısını yanına alıp gitti. Lizer'ın bu öfke patlaması Haldane'i biraz endişelendirmişti. Londra'ya telefon açarak asistanı Gladstone'dan Lizer'ın dosyasını inceleyip Fraser ismiyle alakalı bir bilgi var mı diye bakmasını istedi. Tüm kayıtlara bakıldı ama herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Avery Haldane'e bu konunun üzerinde fazla durduğunu söylediğinde ise Haldane başını sallayarak ''Biz ikinci yemeğini bekliyoruz.'' dedi. Hyde'ın ziyaretinden sonra her gün Lizer'a yeni kimliği hakkında briefing verildi. Avery ve Haldane hiç bıkıp usanmadan çalışmış ve Hartbeck'e eksiksiz bir özgeçmiş yaratmışlardı. Hartbeck'in ne işi yaptığı, nelerden hoşlandığı, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiği, aşk hayatı ve arkadaş seçimleri, her türlü ayrıntı belirlenmişti. Hatta Hartbeck'e Lizer'ın sahip olmadığı kabiliyetler ve nitelikler de yüklenmiş, bu sanal kişiliğin en gizli kalmış tarafları bile ortaya çıkarılmıştı. O sırada Woodford şubeden yeni haberler taşıyarak çıka geldi.
''Müdür harika bir şov sergiliyor.'' dedi. Anlatma tarzından Leclerc'in bir hastalıkla savaşmaya çalıştığı izlenimi doğuyordu. ''Bugün bir haftalığına Lübeck'e gitmek üzere yola çıkıyoruz. Jimmy Gorton Alman sınırında görevlerle birlikte ve adamların oldukça güvenilir olduğunu söylüyor. Orada bir geçiş noktası var. Biz de şehrin dışında bir çiftlik evi bulduk.'' Gordon biraz dinlenmek ve temiz hava almak için oraya gelen bir akademisyen ekibi olduğumuzu etrafa yayacak. Woodford itimat dolu gözlerle Haldane'e baktı. Şube harika çalışıyor, tek yürek oldu. Adrian, bu nasıl bir maneviyat? Artık kimse saati takip etmiyor. Kimse kimsenin üstü astı değil. Denison, Sandford, herkes tek bir ekip. Clarkin'in, zavallı Taylor'ın emekli maaşı için bakanlığa gidip nasıl uğraştığını bir görsen. Mayfly nasıl gidiyor diye alçak bir sesle sordu.
Her şey yolunda, yukarıda telsiz çalışması yapıyor.
Sinir filan var mı? Öfke patlamaları veya onun gibi şeyler.
Şu ana kadar yok diye cevap verdi Haldane. Artık düşünmek istemiyor gibiydi.
Yerinde duramama durumu var mı? Bazen böyle zamanlarda bir kadına ihtiyaç duyarlar.
Woodford yanında Sovyet füzelerinin çizimlerini de getirmişti. Bakanlıktaki teknik ressamlar araştırma kısmının çektiği fotoğraflar üzerinde çalışmışlar ve 60 çarpı 90 santimetrelik kartelalar üzerine bu çizimleri yapmışlardı. Bazılarının üzerinde gizlilik derecesi yazılıydı. Önemli yerler oklarla gösterilmişti. Adlandırma ise garip bir şekilde çocuksuydu. Kanat, koni, yakıt bölümü ve faydalı yük vesaire gibi terimler kullanılmıştı.
Her füzenin yanında uçuş kaskı takmış penguene benzer ufak bir adam resmi vardı ve bu şeklin altına ortalama insan boyutu yazılmıştı. Woodford bu çizimleri sanki bu kendi işiymiş gibi onların her tarafına yerleştirdi. Bu arada Avery ve Haldane sessizce onu seyrediyorlardı. Haldane onlara öğle yemeğinden sonra bakabilir dedi. O zamana kadar bir arada dursunlar. Ona konuyla ilgili bazı bilgileri içeren bir film de getirdim. Fırlatmalar, nakliye, imha kapasitesi hakkında. Müdür bunlarla ilgili biraz bilgisi olması gerektiğini söyledi. Onu canlandırmak gerek. Onun canlanmaya ihtiyacı yok dedi Avery. Woodford o anda bir şey hatırladı. Tüh! Senin küçük Gladstone seninle konuşmak istiyordu. Acil olduğunu söylemişti. Sana nasıl ulaşacağını bilememiş. Zamanın olduğunda onu arayacağını söyledim. Anlaşılan Mayfly ile ilgili bir iş yapmasını istemişsin. Endüstri ile mi alakalı yoksa manevralarla ilgili bir şey mi? Cevabın Londra'da seni beklediğini söylememi istedi. Gördüğüm en iyi astsubaylardan biri o. Yukarı doğru baktı. Fred ne zaman geliyor? Haldane ansızın senin onunla tanışmanı istemiyorum Bruce dedi. Haldane'in bir kişinin ilk ismini kullandığı pek görülmemiş bir şeydi. Korkarım sen yemeğini şehirde yemek zorunda kalacaksın. Faturayı muhasebeye gönder. Niye ki? Güvenlik. Bizim hakkımızda gerekenden daha fazla bilgi sahibi olması doğru değil. Çizimler zaten her şeyi anlatıyor. Muhtemelen film de öyledir. Woodward kendini gerçekten aşağılanmış hissederek oradan ayrıldı. O an Avery fark etti ki Haldane aslında Lizer'ın şubenin bu tarz budalalarla dolu bir yer olduğunu düşünmesini istemiyordu. Kursun son günü için Haldane sabah 10'dan akşam saat 8'e kadar sürecek ve şehirde gözlem yapma, gizli fotoğraf çekimi ve bantların dinlenmesi gibi faaliyetleri de kapsayacak tam bir tatbikat gerçekleştirilmesini planlamıştı. Gün içinde Lizer'ın toplayacağı bilgiler rapor haline getirilecek, şifrelenecek ve akşam telsiz ile Johnson'a aktarılacaktı. O sabahki briefinge bariz bir neşe atmosferi hakimdi. Johnson yanlışlıkla Oxford Polis Teşkilatı'nın fotoğrafını çekmeyi unuttuklarını söyledi ve Lizer gürültülü bir kahkaha patlattı. Haldane bile yorgun argın gülümsedi. Eğitimin son günüydü, çocuklar eve dönüyorlardı. Tatbikat başarılıydı. Johnson da halinden memnundu. Avery kendini coşkulu hissediyor. Lizer de açıkça mutlu görünüyordu. Johnson iki hatasız mesaj aktarımı yapıldığını söylediğinde Lizer taş gibi durdu. Akşam saat 8'de hepsi en iyi giysilerini giyerek bir araya geldi. Özel bir yemek düzenlenmişti. Haldane Burgonya şarabını masaya getirmiş, şerefe kadeh kaldırılmış ve sonraki seneler yine toplanarak bir araya gelme sözü verilmişti. Lizer koyu mavi ceketi ve hareli ipekten kravatıyla çok şık görünüyordu. Johnson epeyce içmiş ve Lizer'ın telsiz cihazını aşağı indirerek kadehini onun şerefine kaldıracağını, onun Mrs. Hartbeck olduğunu söyleyip durmuştu. Avery ve Lizer birlikte oturuyorlardı. Geçen hafta araya giren soğukluk ortadan kalkmıştı. Bir sonraki gün yani cumartesi günü Avery ve Haldane Londra'ya döndüler. Tüm ekip pazartesi günü Almanya'ya gitmek üzere yola çıkana kadar Lizer Johnson ile birlikte Oxford'da kalacaktı. Pazar günü hava kuvvetlerine ait bir kamyonet eve gelecek ve valizleri alacaktı. Bu valizler Johnson'ın teçhizatı ile birlikte Hamburg'da bulunan Gorton'a götürülecek, oradan da Mayfly operasyonunun yapılacağı Lübeck yakınlarındaki çiftlik evine nakledilecekti. Avery evden çıkmadan önce son bir kez dönüp etrafına baktı. Bu biraz duygusallıktan, biraz da kontratı kendisi imzaladığı için son bir kontrol yapma arzusundan kaynaklanıyordu. Haldane Londra'ya doğru yol alırken kendisini çok endişeli hissediyordu. İçinden bir ses Lizer'ın şu anda adını koyamadığı bir kriz yaşayacağını söylüyordu. 15. Kısım. Aynı günün akşamıydı. Sera yataktaydı. Annesi onu Londra'ya geri getirmişti. ''Bana ihtiyaç duyduğun anda'' dedi Avery. ''Nerede olursan ol koşar gelirim.'' ''Yani ben ölürken demek istiyorsun.'' diye durumu analiz etti Sera. ''Ben de senin için aynısını yapacağım John. Şimdi sorumu tekrar edebilir miyim?'' ''Pazartesi grup halinde gidiyoruz.'' Çocuk gibiydiler. Paralel oyun oynuyorlardı. Almanya'nın hangi bölgesi?
Sadece Almanya, Batı Almanya, konferans için.
Başka ölüler mi var?
Oh Sara, Tanrı aşkına, böyle bir şey olsa senden saklayacağımı mı düşünüyorsun?
Evet John, öyle düşünüyorum dedi hemen. Bana söylemene izin verseler işe filan aldırmazdın. Benim asla dahil olamadığım bir anlaşman var onlarla.
Sadece önemli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir operasyon. Ajanlarla yapılıyor. Ben onları eğitmekle meşguldüm.
İşin başında kim var?
Haldane.
Şu karısı hakkında konuşan adam mı? O bence tam anlamıyla iğrenç biri.
Hayır, o Woodford. Bu adam çok farklıdır. Haldane tuhaf biridir. Ukaladır ama çok iyidir.
Ama zaten hepsi iyi değil mi? Woodford da iyi.
Annesi elinde çayla içeri girdi. Ne zaman ayağa kalkacaksın diye sordu Avery.
Pazartesi belki, doktora bağlı.
Biraz dinlenmesi lazım dedi annesi ve dışarı çıktı.
Sarah, eğer bu işe inanıyorsan yap dedi ama sakın.
Birden sustu, başını salladı. Yine küçük bir kız gibi olmuştu.
Sen kıskanıyorsun.
İşimi ve onun getirdiği gizliliği kıskanıyorsun. İşime inanmamı istemiyorsun.
Devam et, yapabiliyorsan eğer, inan.
Bir anlığına durup birbirlerine baktılar.
Anthony olmasaydı seni terk ederdim dedi Sarah en sonunda.
Ne için? Avery umutsuzca sormuştu. Sonra birden kendine gelerek Anthony'nin seni durdurmasına izin verme dedi.
Benimle asla konuşmuyorsun. En fazla Anthony ile konuştuğun kadar. Çocuk neredeyse seni unutacak.
Konuşacak ne var ki?
Of Tanrım.
Seninle işim hakkında konuşamam, bunu biliyorsun. Zaten söylemem gerekenden fazlasını söylüyorum. Bunun için de her zaman şubeyi hor görüyorsun değil mi? Anlayamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Gizlilik olmasını istemiyorsun ama kuralları çiğnediğimde de beni adam yerine koymuyorsun.
Yine aynı şeylere başlama.
Geri dönmeyeceğim dedi Avery, kararımı verdim.
Bu sefer belki de Anthony'nin varlığını hatırlarsın.
Ona süt kamyonu aldım ya. Sesleri çıkmadan bir süre oturdular. Leclerc'le tanışmalısın dedi Avery. Bence onunla konuşmalısın. O da birkaç kere bunu önerdi. Bir akşam yemeği. O seni ikna edebilir.
Neye ikna edebilir?
Liz özünün dikiş yerinden bir iplik sallandığını fark etti ve iç geçirerek yatağın yanında duran sehpanın çekmecesinden bir makas alıp ipi kesti. ''O ipliği geriye çekmeliydin'' dedi Avery. ''Böyle yaparak giysilerini mahvediyorsun.''
''Onlar nasıl adamlar?'' diye sordu sana. ''Ajanlar yani, bu işi niye yapıyorlar?''
''Sanırım kısmen bağlılık duygusundan, kısmen de para yüzünden.''
''Yani onlara rüşvet verdiğinizi mi söylüyorsun?''
''Of, kes sesini.''
''Onlar İngiliz mi?''
''Biri öyle, artık daha fazla soru sorma Sarah, sana söyleyemem.'' Başını ona doğru uzattı. Tatlım, bana soru sorma. Sarah'ın elini tuttu, o da izin verdi.
Peki hepsi erkek mi?
Evet. Sarah birden kelimeleri ardı ardına sıralamaya başladı. Bu sanki patlama noktasıydı. Gözyaşı dökmeden, kelimelere dikkat etmeden ama sevgiyle konuşuyordu. Sanki her şey dile getirilmiş ve sonunda en hassas noktaya gelinmişti.
John, bilmek istiyorum. Şimdi sen gitmeden önce bilmem gerek. Biliyorum bu saçma ve İngilizlere yakışmayan bir soru. Ama sen bu işe girdiğinden beri bana sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun. İnsanların önemli olmadığını, benim, Anthony'nin veya ajanların önemli olmadığını söylüyorsun. Bana bir görevin olduğunu, en önemli şeyin bu olduğunu anlatıyorsun. Peki sana bu görevi veren kim? Yani demek istediğim bu ne tarz bir görev? Buna hiç cevap vermedin. Benden sakladığın şey bu işte. Sen belli bir dava için savaşan biri misin John? Senin yaptığın şeyden gurur mu duymalıyım? Sen hayatını feda etmek üzere mi görevlendirildin?
Avery gayet net ve onun böyle düşünmesine engel olacak bir şekilde cevap verdi. Bu tarz bir şey değil. Ben sadece işimi yapıyorum. Ben bir uygulayıcıyım. Bir makinenin parçalarından biriyim. Sense benim aynı anda iki zıt kutba da inanmanı söylememi bekliyorsun değil mi? Sen bu paradoksu ispat etmek istiyorsun.
Hayır, sen ben ne söylemeni istiyorsam onu söyledin. Sen bir daire çizmek ve onun dışına çıkmamak zorundasın. Bunun zıt düşüncelere inanmakla ilgisi yok.
Bu tamamen düşünmemek. Bu çok acizce. Bu kadar küçük müsün sen?
Sen beni küçültüyorsun yani. Beni hor görme. Şu anda da beni aşağılamaya çalışıyorsun.
John, yemin ederim istediğim bu değildi. Akşam geldiğinde sanki aşık gibiydin. Seni rahatlatan bir aşk. Özgür ve huzurlu görünüyordun. Bir an hayatına başka bir kadın girdiğini sandım. Onun için sordum. Gerçekten yani hepsinin erkek olup olmadığını o yüzden sordum. Ben senin aşık olduğunu zannettim. Şimdi bana hiçbir şey olmadığını söylüyorsun ve bundan da gurur duyuyor gibisin.
Avery bekledi, sonra aynı Liza'ya gülümsediği gibi gülümsedi. Sarah, seni çok özledim. Hatırlıyor musun, Oxford'dayken bir evde oturmuştuk. Chandos Road'daki evde. Çok eğlendik, öyle değil mi? Elini sıktı. Gerçekten eğlenirdik. Orasını düşündüm Sarah. Evliliğimizi ve seni. Ve Anthony'yi de tabii. Seni seviyorum Sarah. Seni seviyorum her şey. Çocuğumuzu yetiştirmen. Güldü. İkiniz de o kadar hassassınız ki bazen sizi birbirinizden ayırt edemiyorum. Sarah sessiz kaldı. Sonra Avery devam etti. Düşündüm de belki taşrada yaşar oradan bir ev alırsak. Artık kadroluyum. Löpler kredi işini ayarlar. Anthony istediği gibi koşuşturabilir. Sadece mesafeyi arttırmakla alakalı bir şey. Oxford'da yaptığımız gibi istediğimiz zaman tiyatroya da gidebiliriz. Sarah dalgın bir şekilde, gider miyiz? Ama kırsal bölgeden tiyatroya gitmek zor olur değil mi diye sordu.
Anlamıyor musun? Şube bana bir şeyler ödeyecektir. Bu gerçek bir iş, önemli bir iş Sarah.
Sarah nazikçe onu itti. Annem Noel'de bizi Reigate'e bekliyor. Bu harika olur bak, büroya gelirsek. Tüm bu yaptıklarımdan sonra bana bir şeyler ödeyeceklerdir. Artık beni kendileriyle eşit görüyorlar. Yani bir mesai arkadaşı olarak. Ben onlardan biriyim.
Yani sen sorumlu kişi değilsin, öyle değil mi? Sadece ekibin bir üyesisin. Kendini feda etmek filan yok.
Yine başa dönmüşlerdi. Bunun farkında olmayan Avery yumuşak bir tonla konuşmaya devam ediyordu.
Ona söyleyeyim değil mi? Senin bir akşam onunla yemek yiyeceğini. Tanrı aşkına John diye terslendi birden. Beni o lanet ajanları yönettiğin gibi yönetmeye kalkma.
20. ayrımın sonu. Sayfa 202.